Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselip ta Balkanlara ve tüm dünyaya kadar ulaşan sesimizle Balkanlara Yolculuk programına. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Sefa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. 0-90-505-756-0150 ise WhatsApp hattımız, rahatlıkla mesaj atabilirsiniz bize. Sevgili dinleyenlerimiz, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi RUBASAM, Balkanlarla ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki konularda araştırmalar yapan bir kuruluş. 2011 yılından bu yana İstanbul merkezi çalışmalarını sürdüren kuruluşun Balkan ülkelerinde de temsilcileri var. Şimdi biz Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı Süheyl Çobanoğlu'yla sohbet edeceğiz. Süheyl Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Merhaba. Evet, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin öncelikle kuruluş amacından bize bahsedebilir misiniz?
Hayır. Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Balkanlar, Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan tüm soydaş ve akraba topluluklarla Türk milletinin hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda doğru bilgi ve analiz yöneterek sorunlara aklın, bilimin, diplomasi ve hukukun rehberliğinde çözüm önerileri geliştirmek. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve sivil inisiyatif geliştirerek kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla 18 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.
Evet. Peki Balkan Türkleri ile ilgili nasıl bir ihtiyaca cevap vermek üzere kuruldu?
Efendim, malumlarınız olduğu üzere 18. yüzyıldan bu yana Balkanlarda Türk ve Müslümanlara karşı vahşetle uygulanan baskı, asimilasyon, zorunlu göç, etnik temizlik ve soykırımların acı hatıralarından ibret alınarak tekerrür etmemesi için ulusal ve uluslararası alanlarda STK'lar, üniversiteler, muhtelif kurum ve kuruluşlarla müşterek veya münferiden bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak üzere yola çıktı.
Süheyl Bey, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Acaba kulaklıkla mı konuşuyorsunuz bizimle?
Evet efendim.
O zaman evet, onu çıkarıp direkt telefonla konuşursanız, çünkü sesiniz yayına çok boğuk geliyor. Şimdi çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Evet, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Neden kuruluş amacından bahsettik. Sonrasında da ne tür bir ihtiyaca cevap vermek üzere kurulduğundan söz ediyordunuz.
Çok üzgünüm, bir kesiklik oldu.
Biz olmadı Süheyl Bey'e tekrar bağlanalım mı arkadaşlar? Öyle yapalım mı? Süheyl Bey, o zaman biz sizi bir kez daha arayacağız. Çünkü ses kalitemiz hiç iyi değil. Bir kez daha biz sizi arayalım. Siz kapatın lütfen telefonunuzu. Biz sizi bir kez daha arayacağız. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Süheyl Çobanoğlu, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı, yani RUBASAM diğer adı, Balkanlarla ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki konularda araştırmalar yapan bir kuruluştan, yani RUBASAM'dan bahsediyor. 2011 yılından bu yana İstanbul merkezi çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Süheyl Çobanoğlu şimdi telefon hattımızda. Süheyl Bey, tekrar merhaba.
Merhabalar.
Evet, son olarak konuştuğumuz konu, hangi ihtiyaca cevap vermek üzere kurulduğundan bahsediyordunuz?
Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon, etnik temizlik.
Evet. Biz sizi artık hiç duyamıyoruz Süheyl Bey. Ne yazık ki bu konuşmamızı burada nihayetlendireceğiz biz. Balkanlara yolculuk devam ediyor. Biz bir kez daha konuşmak istiyoruz. Şansımızı bir kez daha denemek istiyoruz. Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı Süheyl Çobanoğlu'yla. Süheyl Bey merhaba.
Merhabalar efendim.
Ay ne güzel geliyor sesiniz şimdi. Şükür kavuşturana diyeceğim. Evet şimdi o güzel sesinizde, o berrak yayınımızda nazar değdirmeyeyim de. Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin kuruluş amacından bahsettiniz ve nasıl bir ihtiyaca cevap vermek üzere kurulduğunu bize anlatabilir misiniz lütfen?
Efendim, 18. yüzyıldan bu yana Balkanlarda Türk ve Müslümanlara karşı vahşetle uygulanan baskı, asimilasyon, zorunlu göç, etnik temizlik ve soykırımları acı hatıralarından ibret alınarak tekerrür etmemesi için bir sivil inisiyatif oluşturmak üzere kurmuş.
Evet.
Ve bu amaçla da çok sayıda konferans, seminer, sempozyumlar tertipledik. Tertip edilmiş olan, yani üniversitelerin ve diğer akademik çevrelerin tertipledikleri programlara katıldık konuşmacı olarak. Ayrıca da makale, dergi ve kitap gibi yayınlarla da bunları destekledik.
Peki az evvel dediniz ki düzenlenen sempozyumlar, konferanslar, kuruluşundan itibaren yapılan çalışmalar, detaylıca anlatacak olursanız kimler ne tür araştırmalar yaptı, hangi konu başlıklarıyla sempozyumların yapılmasına özen gösteriyorsunuz ya da konferanslarda işte akademik çevreden gelenlerin genel söylemleri nelerdir?
Şimdi şöyle arz edeyim. Şimdi sempozyum ve konferanslar ağırlıklı olarak Balkanlarda yaşanan savaş, katliam, soykırım ve sürgünlerin yıl dönümlerini gerekçe göstererek o tarihlere denk getirerek yaptık. Mesela bunların ilki Balkan Savaşı 1912-1913. Onu konu alarak günümüze yansıtmak suretiyle ders alınmasını sağlamaya çalıştık. Sonrasında Srebrenica katliamı gibi Bosna'daki, onu gündeme aldık. Bulgaristan'dan zorunlu göçün ve zorunlu isim değiştirilmesi programlarının anma günlerinde programları yaptık. Lozan Mübadelesi'nin yıl dönümlerinde, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümlerinde, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türk liderlerinden rahmetli şehit edilen Sadık Ahmet'i anma günlerinde ve yaşanan mesela Mora isyanındaki sadece Mora bölgesinde değişik rakamlar ifade ediliyor ama 30 binde 50 bin insanımızın, Türk ve Müslümanın soykırımla tamamen yok edilinceye kadar katledilmesini gündeme alan programlarımız oldu. Ayrıca da günümüze gelince Kosova sorunu, Bosna Savaşı ve onun yansımaları, Dayton Anlaşması, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler güncel olarak görüyorum. Ege Adaları ve Yunanistan'da yaşanan sorunlar gibi konuları hep inceledik, etüt ettik. Konuşmacılarımız da genellikle bu alanda uzman olan Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, danışma kurulu üyemizdir. Profesör Doktor Mesut Haklı Yaşın üyemizdir. Profesör Doktor Mustafa Erkal Aydınlar Ocağı Başkanıdır. Tanınan bilinenleri söylüyorum. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu danışma kurulu üyemizdir. Doçent Doktor Turgay Cin, Gözde Kılıç Yaşın gibi konusunda uzman ve kamuoyunda tanınan bilinen insanları gündeme aldık. Ayrıca Balkanlardaki siyasi gelişmelere ışık tutabilmek adına özellikle Türk kökenli Balkan ülkelerinde siyaset yapan milletvekili, siyasi parti başkanı veya bakanlık yapan kişileri Zoom ile onları veya bazılarını burada merkezimizde konuk ederek de konferanslarımız oldu.
Çok güzel.
Parti başkanlarını hepsini aynı toplantıda konferans yaptık. Bu gibi çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bununla ilave olarak da Balkanlardaki Türk kökenlilerin kurmuş olduğu STK'ların başkanlarını da konuk olarak al. Bütün bunların dışında da sertifika programlarımız oldu. Yıllardır ülke ülke, ülke bazlı Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Bosna, Bulgaristan, Yunanistan ülke seminerleri yaptık. Bunların her biri 6-7 program şeklinde 6-7 hafta Zoom üzerinden onları yaptık. En sonunda bu sene Balkan Okulu adı altında tekrar ülke bazlı 7 haftalık bir programımız oldu. Sertifika programımız. Yeni bitirdik onu geçtiğimiz ay. Sertifikalarını da arkadaşlarımızın kendilerine takdim ettik. Katılım da bayağı yüksek oldu.
Çok güzel.
İyi bir çalışma olarak ifade edebilirim.
Harika. Peki
Türkiye, bir saniye onu da ekleyeyim.
Lütfen.
Türkiye'ye gelince de ülkemizin de milli meselelerine, önemli güncel konularına ışık tutabilmek adına da yaptığımız çalışmalar var. Bunların içinde en dikkati çeken 2012'de yapılan yeni anayasa çalışmalarında yazılı olarak anayasa teklifimizi gönderdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu bizi davet etti Mart ayında. Bizzat Anayasa Komisyonu'na gidip sözlü olarak görüş ve önerilerimizi de kendilerine takdim ettik.
Evet, hadi bakalım. Peki, merkeziniz hangi kuruluşlarla koordineli olarak çalışıyor? Bunu da bir özetleyebilir misiniz bize?
Şimdi şöyle arz edeyim. Biz Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi olarak, benim de daha önceden kurucusu ve halen oranında başkan vekili olduğum Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun bir üyesiyiz ve onlarla birlikte yapıyoruz birçok faaliyetimiz. Ama bunun yanında üniversitelerle, Rumeli Üniversitesi, Erzincan'daki Binali Yıldırım Üniversitesi, gittiğimiz, katıldığımız programları söylüyorum. Marmara Üniversitesi ile yaptığımız ortak çalışma, son yıllarda yaptığımız çalışmaları söylüyorum. Keşan'da Trakya Üniversitesi'nin yaptığı bir programa katıldık, sempozyuma katıldık geçen yıl içerisinde. Onlara da sunumda bulunduk. Ve benzer çalışmalar yapan diğer STK'larla da işbirliği yapıyoruz.
Çok güzel. Balkanlardaki insanlarımızla kültürel ilişkileri geliştirmek adına yapılan farklı etkinlikler de var mı?
Şöyle, bizimki akademik boyutlu.
Evet.
Ama derneklerimiz ve özellikle de federasyonumuz bu konuda her yıl büyük etkinlikler yapıyor. Bir tanesi tanınmış sanatçı, sporcu, iş adamı, akademisyenlere verdiğimiz bir ödül töreni var. Best of Rumeli adıyla. Her yıl büyük piknikler yapıyoruz ama pandemi nedeniyle 2-3 senedir aksadı. 20 bin kişi ortalama katıldığı büyük piknikler yapıyoruz. Bunun yanında da İstanbul Üniversitesi ile daha önce yaptığımız Büyük Balkanlar ve Göç Sempozyumları oldu. Ayrıca da Bursa'da da bunu tekrarladık. Tekirdağ'da da, Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi ile orada da bunu tekrarladık.
Harika. Peki, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Ederim.
Süheyl Bey, kolaylıklar diliyoruz size.
Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu ve başkanı Süheyl Çobanoğlu'yla sohbet ettik. Evet, sonunda çok güzel bir ses yakaladık biz yayınımızda. Belki biraz akamete uğradı ama olsun varsın. Şimdi yayınımız başka türlü devam edecek. Bu kez sizi nereye götürüyoruz biliyor musunuz? Sohbetimiz bizi Rodos'a kadar götürecek. Kırcaali, özür diliyorum. Evet, doğru, Rodos'a kadar götürecek. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil bizimle birlikte olacak çünkü. Hocamız Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Rodos'taki Osmanlı mirasından bahsedeceğiz.
Yaprakların sularda çürüsün. yere düşen yaprakların sularda çürüsün. Herkes alsın eşini de koluna, güle güle yürüsün. Herkes alsın eşini de koluna, güle güle yürüsün. Ah benim yârim, gül bahçeye girmesin bari. Gül bahçede açan da güller aldatır yâri. Ah benim yârim, gül bahçeye girmesin bari. Gül bahçede açan da güller aldatır yâri.
Dinleyenlerimiz, Rodos Adası'ndaki Osmanlı mirası eserlerden bahsedeceğimizi az evvel sizlere söylemiştim. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethedilen ada yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı. Türk tarihinin önemli bir parçası olan bu ada bugün çok sayıda Osmanlı eserini barındırıyor ve biz de bu konuda Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile konuşacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi öğretim üyesi ile öğretim görevlisi arasında fark varmış.
Evet.
Bak şimdi bir anda böyle bana bir çağrışım geldi. Evet, öğretim siz üyesisiniz.
Evet, evet. Öğretim görevlisi daha çok ders verip idari sorumluluk
almayan. Tamam, o çok önemli bir şey. Evet. Şimdi evet, Osmanlı mirası eserler ve Rodos, yani bizim için çok önemli bir coğrafya aslında ve izlerimizin çok yoğun olduğunu düşünüyorum Rodos'ta.
Evet, Rodos aslında hem bize çok yakın bir adadan bahsediyoruz. Bu da Ege Denizi ile Akdeniz'in tam ortasında, Türkiye'ye daha yakın, Türkiye'nin ana karaya çok yakın, hı hı, bir adadan bahsediyoruz. Ada aslında Cezire-i Bahri Sefid olarak bütün bu Ege adaları dediğimiz Cezire-i Bahri Sefid, yani Akdeniz adaları. Biz, hı, Ege'yi pek Osmanlı kullanmıyor, hep Akdeniz diyor. Yani Ege'yi de Akdeniz olarak görüyor. Osmanlı idaresinde bazen de Menteşe Adaları olarak geçiyor. En sonunda 12 ada diye meşhur söz şeyiyle. Aslında 12 adadan ibaret değil. Daha fazla ada var. Ama adalarda irili, ufaklı, küçük kayalıklar da var. 15-16 adadan bahsediyoruz. Ama bizim için önemli olan bu 12 ada çerçevesi içinde Rodos, İstanköy, Sakız ve Simi adaları. Diğerlerinde pek yerleşim azdır. 12 ada kelimesi 1880'den sonra kullanıyoruz ve Yunanlar bu kelimeyi, bizim 12 ada kelimesini dodekanes, yani Yunanca 12 ada tabirini Yunanca'da da geçirmişler. Aslında 12 üyeli meclislerle adaları idare ediyor. Yani 12 üyeli meclis olunca bu adalarda, çünkü yerleşim az olduğu için 12 üyeli meclislerle idare ediyor. Orada kaymakam göndermiyor, şey göndermiyor. Sadece bir meclis kuruyor. O bölgenin önemli önde olan kişilerini topluyor. Meclis kararlarıyla yönetiliyor. Bu sebeple 12 kişiden olduğu için 12 ada. Halbuki bu adalar zinciri, Ege'deki adalar zinciri 16 tane falandır.
Evet.
Yani büyük ada olarak söylediğim gibi.
Yönetim meclisi 12 kişiden
12 kişide olduğu için oluyor. Ve Yunanlar da bu bizim 12 dediğimiz kelimeyi dodekanes, yani Yunanca'da do 2, yani 12 ada. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ada aslında 1522 yılında Kanuni döneminde fethediliyor. Adada daha önce Venedikliler, Cenevizliler, Romalılar, yani o daha öncesi yani Bizans, Roma, antik dönem yapıları da çok meşhur. Ve ada hem zengin bir şeye sahip, görünme sahip, doğal zenginliği de var. Bir de Ege'den geçişi de kontrol ediyor. Yani Akdeniz'e aynı Girit gibi.
Onu soracaktım ben, hani acaba demografi nasıl?
Demografi de şöyle, yani ada 1912 yılına kadar bizde.
Tamam.
1912'de İtalyanlar, biz Balkan Savaşları ile uğraşırken İtalyanlar burayı işgal ediyor. İşgal edince İtalyanların elinde kalıyor. Fakat sonradan Osmanlı 1. Dünya Savaşı ile de uğraşınca Lozan Anlaşması 1924'te ada İngilizlere veriliyor. Yani şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ada İngilizlerin idaresinde iken 1940'larda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler, yani İngiltere nereye, Rodos nereye, İngilizler adayı Yunanlara teslim ediyor. Ancak adanın bizim Marmaris'ten uzaklığı 45 kilometre.
Yunanistan'dan
ise 500 kilometre. Ve
İngiltere'den de hiç sormuyorum
hiç
zaten.
Sormuyoruz. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz.
Ama İngiltere'nin
İngiltere de kendisine pahalı olduğu için, yani
masraflı
olduğu için.
Ne karşılığında veriyor Yunanistan'a?
Yunanistan hiçbir şey karşılığında
vermiyor.
Sadece ittifak devleti olarak veriyor. Müttefik devleti olarak veriyor. Ve adayı Osmanlı, yani daha doğrusu biz Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz. Ve Cumhuriyet döneminde ada işte bu gizli anlaşma diyoruz biz İngilizlerle, Yunanların adayı teslim ediyor. Bir de 2. Dünya Savaşı patlak vermiş. Türkiye Cumhuriyeti o dönemde yeni bir şeye, maceraya da girmek istemiyor. Ve bu Sakız Adası, bu 12 ada dediğimiz şey Yunanlara veriliyor. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin orada konsolosluğu var. Rodos'ta. Yunanların da konsolosluğu var. Yani Yunanların da değil, onların da konsoloslukları da karşılıklı. Yani böyle bir adadan bahsediyoruz. Şehir esas kumburnu adanın, böyle bir tam yayılmış şekilde ucu 18 kilometre bizim Marmaris şeyine ucuna bir şeye 18 kilometre mesafe var. Evet. Yani günümüzde günlük seferler var. Karşılıklı hem Türkiye feribotları hem de Yunan feribotları. Yani 45 dakikada Marmaris limanından 45 dakikada Rodos limanına varıyor.
Dişini sıksa birisi bir günde yüzer oraya.
Yüzer yani. Böyle bir adadan bahsediyoruz. Adanın büyüklüğü aslında 45 kilometre uzunluğu var. Yer yer 30-40 kilometre de genişliği var. Ve 1400 kilometre kare 1400 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. 1988'de Rodos şehri UNESCO tarafından kültür şehir kentsel mirasa dahil ediliyor listeye ve Rodos'ta önemli yapılar yani dünyanın yedi harikasından biri olarak bahsedilen Yunan tanrılarının Yunan mitolojisinde olan Yunan tanrısı Helios'un heykeli limanda.
Limanda duruyor değil mi?
Duruyor. Ancak limanda şimdi heykel 1860'lardaki depremde heykel yıkılıyor ama altı kaidesi duruyor. Böyle bir adadan bahsediyoruz.
Onarılmıyor mu hocam?
Heykel büyük bir heykelden bahsediyoruz. Evet. Yani heykelin tanrı heykelinin Helios tanrı heykelinin altında gemi geçebiliyor.
Evet,
yani
bir
küçük
yani iki
bacağın arasından gemi geçiyor. Yani böyle bir heykelden yani neredeyse bazı şeylerde 100 metre yüksek, bazılarda 150 metre yüksek diyorlar. Yani bayağı şey. Evet. Yani limanın kapısı gibi.
Liman kapısı gibi.
Böyle bir durumda esas bizim Rodos'un fethiyle alakalı biraz bahsedecek olursak, yani sonradan yapılara geçelim.
Tamam.
Rodos aslında Menteşe oğullarının biz Türkler olarak Anadolu'ya gelişimiz 1071 Malazgirt Savaşı. Tamam. Ancak hemen 1094'te Aydın bölgesine yerleşiyoruz beylikler olarak. Ve Aydın bölgesine yerleşince Çaka Bey 1094'te adayı fethediyor.
Evet.
Ancak kısa süre tekrar ada yine Cenevizlilere geçiyor, Venediklilere geçiyor. Adanın esas fethi 1522'de Rodos'taki iki tane büyük şehir var. Birisi Rodos, diğeri de Lindos. Lindos, Rodos ve Daça'daki Knidos, yani bunlar üçlü bir üçgen ve deniz ticareti bu üç şehir yönetiyor.
Evet.
Rodos'un fethinde çift surlu bir kaleden bahsediyoruz. Ve çift hendekli bir kale, yani fethedilmesi çok zor bir kaleden bahsediyoruz. Yani çift surlu kale bir İrakleo yani Kandiye'de var, bir de Rodos'ta var. Yani çift surlu ve iki hendek var.
İki hendek, onu bir gözümüze canlandırdık.
Yani böyle Rodos'a gidenler böyle bir geçiyor, tekrar bir sur daha geliyor.
Bir sur daha geçiliyor. Tamam.
Şimdi hendekte su yok ama yani böyle bir çukurluk var. Ondan bahsediyorum.
Çift hendekli.
Böyle bir durumda biz kısaca Rodos'un esas meşhur Osmanlı ile olan irtibatı 1187'de Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü yani bugünkü İsrail'de Kudüs'ü fethediyor. Fethedince oradaki şövalyeler yani Saint Jean dediğimiz şövalyeleri, Kudüs şövalyeleri önce Arvat sonradan da bir Rodos adasına geçiyorlar ve 1390'a kadar bu adada yerleşiyorlar. Ve Osmanlı fethettiğinde burası şövalyelerin adası olarak. Yani aşırı şövalyeler hem korsanlık var hem de savaşçılar. ve kendi dinlerine çok sadık insanlar olarak onların üstadları var falan. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. 1481'de Fatih Sultan Mehmet vefat edince oğlu II. Beyazıt ve Cem Sultan arasında taht yarışı başlıyor. Bu taht yarışında Yeniçerilerin bir kısmı Cem Sultan'ı, diğeri de II. Beyazıt'ı da sahip çıkınca ve II. Beyazıt ağırlık basınca, yani tahta II. Beyazıt geçiyor ve Cem Sultan Osmanlı'yı terk etmek zorunda kalıyor. Terk edince Mısır'a, ardından da İtalya ve sonradan şövalyelere teslim oluyor. Ve şövalyeler II. Cem için bir ev yaptırıyor. Bugün ev ayakta Rodos'ta. Cem Sultan'ın evi. Cem Sultan'a sahip çıkmaları için II. Beyazıt, yani kardeşine sahip çıkmak için her yıl 45 bin dukka altın veriyor. Fakat teslim etmelerini istiyor, teslim etmiyor. Ve bu sebepten dolayı Osmanlı bu adayı fethetme zorunluluğu hissediyor. Yani bir sebep oluyor ki, evet, Osmanlı durup dururken yani gidelim fethedelim demiyor. Evet. Yani bir sıkıntılar oluşuyor. Ve 1522'de Piri Mehmet Paşa, Çoban Mustafa Paşa komutasındaki ordu 80 bin 100 bin kişilik bir orduyla ada, yani Rodos fethediliyor. Kale fethediliyor. Esas Rodos kalesini fethetmek. Yani şövalyeler, bugün günümüzde Rodos'ta Şövalyeler Caddesi var ve şövalyelerin kaldığı saray var. Ve bu sarayın hemen yanında hapishaneleri var. Osmanlı fethedince sarayı hapishaneye çeviriyor. Nitekim Osmanlı'da Rodos açık hava hapishanesi gibi. Yani Osmanlı'da bir yolsuzluğa karışmış veya Osmanlı'ya ihanet etmiş bir idareci Rodos'a gönderiliyor karar verilinceye kadar. Oradan kaçması da mümkün değil yani. Nitekim şimdi geleceğiz esas şeylere. 1533 yılında Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa adaların tamamını fethediyor. Yani Sakız, diğer etrafında 16 adayı tamamen fethediyor ve Ege'deki tamamen adalar Osmanlı'ya geçiyor. Bu sebeple Rodos'ta Osmanlı eserleri olarak bahsettiğimiz zaman, yani Rodos'ta ayakta olan günümüzde 119 eser var. Bu 119 eserden tamamı ayakta. Tamamı ayakta, dini yapı olarak 29 cami, 3 tekke işte falan, yani esas önemli yapılar, hangi yani gibi? Bizim için önemli olan yapılar, Rodos Adası'nda Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi var. Külliye camiden ve hemen yanında mektep ve büyük bir medreseden ibaret. Fethedince hemen Giovanni Katedralini, St. Giovan Giovanni Katedralini camiye çeviriyor. Ancak camiyle katedralin üzerine bir depremde katedral yıkılıyor. Onun üzerine daha sonraki yıllarda medrese, Kanuni Vakfı'na ait medrese inşa ediliyor. Açık avlulu medrese günümüzde geçen 2 yıl önce restorasyonu bitti ve müze olarak kullanılıyor. Cami restorasyonu Avrupa Birliği fonlarından restore edildi. Sadece bayramlarda ibadete açılabiliyor. Esas bahsetmemiz gereken konu, Rodos'ta 1500-2000 Türk yaşıyor. Yani şu anda Yunan vatandaşı olarak 1500-2000 Türk yaşıyor. Girit'in kaybedilmesiyle Rodos'a Girit'ten gelen muhacirler var, yani Türk muhacirler var. Rodos'ta Girit Mahallesi oluşuyor. Orada da bir cami var. Ancak önemli yapılardan diğer külliye Fethi Paşa Külliyesi ve dinleyicilerimiz için çok önemli bir külliye. Tekke var, saat kulesi var, mektep var. Ve kütüphane var. Fethi Paşa, İstanbul'da Fethi Paşa Korusu var. duymuşsunuzdur.
Evet, tabii.
Bu kütüphane Fethi Paşa Vakfı'ndan uluslararası hakta, yani Lahey'de kararlı Osmanlı Vakfı'na, idaresine göre. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında tek vakıf eseri.
Evet.
Ve idaresi, oranın idarecisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tayin ediliyor. Yunanlar onun idari sistemine karışamıyor. Bunun içinde 20 bin kitap var, el yazması var ve yeni araştırmacılar için bir yol göstermeye çalışıyoruz. Ve en önemli yapı bizler için Murat Reis Külliyesi. Murat Reis Külliyesi 30 dönümlük bir arazide yer alıyor. Bu 30 dönümlük arazide 9 türbe var, bir teke var, bir cami var ve 250'ye yakın mezar var. Bu hemen limanın sıfır limana, denize, plaja sıfır. Yani plaj ve külliye geliyor.
Çok güzel. Çok güzel.
Şu anda
bunların
yani
hala var.
Hala var ve sadece şu anda işte sahiplenme durumu belediye sahipleniyor. Fakat orada yaşayan bir Müslüman nüfus ve Türk dernekleri olduğu için orada rahmetli oldu. Şaban Bey vardı. Eşiyle birlikte camiye ve tekkeye bakıyordu. Yunanlılar tarafından müzik okuluna çevrilmeye çalışıldı. Türkiye karşı çıkınca bir de hassas bir bölgeler yakın olduğu için
durdular.
Bunun karşılığında Fethiye'de Kayaköy var. Onlarda bir iki tane kiliseleri var. O kiliseleri de restore etmek istiyorlar. Türkiye olarak da ikili ilişkiler, Dışişleri Bakanlığı'nda ikili ilişkilerle Kayaköy'deki kiliselerin tamiriyle Rodos'taki Murat Reis Külliyesi'nin tamiri eşleştirildi. Onlar izin verirse biz de restorasyonu yapacağız. Karşı. Onlara da izin vereceğiz. Evet.
Anlatacak daha çok şeyimiz var.
Çok şeyimiz ama var. Evet, böyle evet, biraz hocam. Zaman yetmedi.
Evet, konu Rodos olunca böyle. Belki bir kez daha konuşuruz
belki
hocam.
Bir kez tamam. daha konuşacağız. Tamam. Çünkü yapılar çok önemli.
Çok iyi olur. Profesör Doktor Mehmet Seki İbrahim Gül ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Evet, telefon attığımızda Müzeki Ahmet Bey herhalde hazırlar. Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı. Müzeki Bey merhaba.
Merhabayım Kırcaali'den. Hepinize selamlar.
Merhaba. Evet, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Bulgaristan'daki en eski Türk derneklerinden biri. Ve 25 Haziran günü derneğin 30. kuruluş yıl dönümü kutlanacak bildiğimiz kadarıyla. Dernekten biraz bahsedebilir misiniz? Dernek adına Ömer Lütfi Bey, Ömer Lütfi kimdir her şeyden önce onu bir soracağım. Bulgaristan'daki Türklerin tarihi açısından da öneminden de bahsederseniz çok memnun oluruz.
Evet, dediğiniz gibi Ömer Lütfi Kültür Derneği Bulgaristan'da demokrasiye dönüş zamanında ilk kurulan Türk Kültür ve Sanat Derneği'dir.
Evet.
Ve faaliyetleri açısından da en büyük dernektir. Ancak bizim derneğimizin tarihi biraz daha gerilere uzanıyor.
Evet.
Daha 1940 yılında Yıldız Derneği olarak kurulan derneğimizin faaliyetleri çok yoğun olduğu söylendi bize bazı bundan dedelerimizden yani. Ve 1950-60 yıllarında biliyorsunuz Bulgaristan'da totaliter rejimi bu derneği faaliyetlerinden dolayı Türk kültürünü, Türk benliğini, Türk sanatını çok fazla geliştiriyor diye gözet biraz batıyor ve 1960 yılında kapatılıyor.
Evet.
Ancak kapatılmadan önce 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda Yıldız Derneği'nin üyelerinden yani büyük bağışlar yapan, büyük desteklerde bulunan 19 yaşındaki Kırcaali'li soydaşımız Ömer Lütfi Şevket ismindeki bir soydaşımız şehit oluyor 1945 yılında ve 1946'da derneğin ismini Yıldız Derneği'nden Ömer Lütfi Kültür Derneği olarak değiştiriyorlar. ve dediğim gibi 1960'ta kapatılıyor.
Evet.
1993 yılında Bulgaristan'ın 1990'dan sonra demokrasiye geçişinden sonra imkanlar sunuldu ve bu dernek yeniden faaliyete geçti. Ancak biz onu tabii ki yeni kurulan dernek olarak kayıt yaptık. Yani biliyorsunuz Bulgaristan'daki kanunlara göre. Ve tabii ki o günden bugüne 30 yıldır sadece Kırcaali'de değil, bütün Bulgaristan'da ve Balkanlar'da çok ünlü oldu dernek olarak. Çok büyük faaliyetlere imza attı. Şu an derneğimizde başta Türk folkloru, gelenekleri, yani folklor ekibikleriyle yaşatılıyor. Müzik grupları var. 15 bin Türkçe kitabı olan kütüphanesi var. Türkçe kurslar, Ebru kursları, Türk sanat, el sanatları kursları mevcut. Aynı zamanda derneğimizin bünyesinde Bulgaristan'da, Güney Bulgaristan'da bulunan yaklaşık 30-35 yazarın üyesi olduğu bir kulüp var. Yazarlar kulübü. Bu kulüp bu bizim aydınlarımızın çeşitli yayınladıkları kitaplara yardımcı oluyor. Aynı zamanda derneğimiz her yıl uluslararası festival düzenliyor. Çeşitli bölgelerde gösteriler sunuyor. Bayramlarda, çeşitli bizim günlerimizde, düğünlerde vesaire. Aynı zamanda biz folklor ekibi olarak, bizim derneğimizin folklor ekibi uluslararası festivallerde yer alıyor ve Bulgaristan'daki Türklerin geleneklerini, kültürünü orada yansıtıyor. Örneğin bütün Balkan ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok yerinde uluslararası festivallerde, uluslararası folklor festivallerinde Bulgaristan Türklerini temsil etmiştir. Şu 30 yıl içerisinde yaklaşık 75 uluslararası festivale katılmış ve birçok festivalde de ödül de almıştır. Örneğin Tekirdağ Kiraz Festivali'nde bir ödül almıştı 2012'de. Makedonya'da vesaire. Dediğim gibi derneğimiz cıvıl cıvıl Türk kültürünü geliştiriyor. Folklor ekiplerimiz çalışıyor ve şu anda bayramda Kırcaali merkezinde 27'sinde akşamda Kırcaali merkezinde de güzel bir konser, bayram konseri sunacağız. Buraya da ben tüm Kırcaalileri davet ediyoruz.
Harika.
Kırcaali Belediyesi ile beraber güzel bir organizasyon yapıyoruz. Yani genel olarak derneğimizin faaliyetleri bunlar.
Çok güzel. Yani geleceğe yönelik bir hedefiniz var mı? Şunu da yapmak istiyoruz, bunu da hayata geçirmek istiyoruz dediğiniz herhangi bir şey var mı Müzekki Bey?
Şimdi biz genel olarak Türkiye'deki bazı derneklerin de işbirliği projeler gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Mesela Avrupa Birliği projeleri var. Geçen sene Manisa'da Obasya Derneği ile birlikte Kültür Sınır Tanımaz adında bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik.
Evet.
Çok güzel ilgi gördü. Hı-hı. Hem burada Kırcaali'de hem Manisa'da gösteriler yapıldı. Çeşitli kostümler sergisi yapıldı. Yani biz daha fazla bu Avrupa projelerinde iştirak etmek istiyoruz. Genellikle Türkiye'deki derneklerle işbirliği yaparak. Burada tabii ki ben bunu da belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin TİKA olarak bizim derneğimize çok büyük destekleri oldu. Bizim derneğin iki kat binası var ve tüm o iki kat TİKA tarafından tamir edildi ve içerisi de donatıldı.
Güzel.
Yani bunun için de ben TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum.
Biz de size çok teşekkür ederiz. Böylelikle Kırca Ali Ömer Lütfi Kültür Derneği'nden haberdar olmuş olduk ve dinleyenlerimize de selam uçurmuş olduk Müzeki Ahmet'in sesiyle. Kolaylıklar diliyoruz size. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle bu haftalık da Balkanlara yolculuğu nihayetlendiriyoruz. Kadriye Şenel hazırladı bu güzel programı. Sevgili Sefa Aktan da birlikteydik teknik basada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinizin gönlünüzce olacağı günler diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.